Ayrım 14, sayfa 126. Üçüncü Alman İmparatorluğu'nun tarihsel kökleri. Nazi Partisi'nin her yılın 1 Eylül'ünde Nürnberg'de yaptığı gürültülü kongrelerde kartpostal satmaya çalışan bir sürü seyyar satıcı çevremi alırdı. Bu kartpostallarda Büyük Frederick'in, Bismarck'ın, Hindenburg ve Hitler'in resimleri vardı. Üzerinde de şu cümle yazılıydı: Kralın fethettiği, prensin kurduğu, Feldmarşal'ın savunduğu, erin kurtardığı ve birleştirdiği, böylelikle Hitler yalnız Almanya'nın kurtarıcısı ve birleştiricisi olarak değil, aynı zamanda yurdu yükselten ünlü büyüklerin devamı olarak da gösteriliyordu. Alman tarihinin Hitler yönetiminde en yüksek noktasına erişmiş olmasının halk üzerinde yaratacağı etkiden yararlanıyordu. Üçüncü Alman İmparatorluğu sözü de bu kavramı kuvvetlendirmek için bulunmuştu. Birinci Alman İmparatorluğu ortaçağın Kutsal Roma İmparatorluğu'ydu. İkinci İmparatorluk ise 1871'de Prusya'nın Fransa'yı yenmesi üzerine Bismarck tarafından kurulmuştu. Her iki imparatorluk Alman adına büyüklük katmışlardı. Weimar Cumhuriyeti ise Nazilerin deyimiyle bu güzel adı çamura sokmuştu. Üçüncü Alman İmparatorluğu bu adı Hitler'in vaat ettiği şekilde yeniden yüceltmişti. Bu bakımdan Hitler Almanyası eskiden geçmiş olayların ya da hiç olmazsa eskiden kazanılmış zaferlerin mantıksal bir gelişimi sayılabilir. Ama bir zamanların bu Viyanalı aylağında kafası ne kadar karmaşık olursa olsun, geçmişte Fransa ve İngiltere'nin başarıları karşısında Almanya'nın da birçok başarısızlıkları olduğunu bilecek kadar tarih bilgisi vardı. Orta çağların sonunda Fransa ve İngiltere Birleşmiş Uluslar olarak ortaya çıkarken Almanya'nın hala 300 devletten kurulan yamalı bir bohçaya benzediğini unutmamıştı. Orta çağların sonunda 19. yüzyılın ortalarına kadar Alman tarihinin akışını tayin eden etken bir milli gelişme yoksunluğu olmuş ve Alman tarihini Batı Avrupa'nın öteki büyük devletlerinin tarihlerinden ayırmıştır. Ortak bir siyaset ve hanedan yoksunluğuna 16. ve 17. yüzyıllarda bir de reformun yarattığı din ayrılıkları eklenmişti. Sonradan bir Augustin papazı olan ve Almanya'daki reform hareketlerine önderlik eden Saksonyalı Martin Luther'in Almanlar ve Alman tarihi üzerindeki etkisi ne bu kitapta anlatacak kadar yerimiz yok. Ancak burada şu kadarını söyleyebiliriz ki sert karakterinde Almanların çok iyi ve çok kötü huylarından birçoğunu kabalık, sertlik, bağnazlık, hoşgörmezlik, şiddet ve aynı zamanda namus, sadelik, bilgi, müzik, şiir tutkusu ve Tanrı önünde haklı çıkma isteğini birleştirmiş olan bu büyük dahi, bu yaban Yahudi ve Roma düşmanı Almanların hayatı üzerinde kendisinden önce ve sonra gelen herhangi bir insandan daha silinmez, daha esaslı izler bırakmıştır. Luther, vaazları ve şahane İncil çevirisiyle modern Alman dilini kurmuş ve halkta yalnız Hristiyanlığın yeni protestan görüşünü değil, şiddetli bir Alman milliyetçiliğini de yaratmış, onlara hiç olmazsa dinde birey vicdanının üstünlüğünü öğretmiştir. Ama Luther'in kendisine büyük bir esin kaynağı olan köylü isyanlarında prensleri tutması ve siyasette otokrasiden yana olması akılsız bir taşra istibdadının yerleşmesine sebep olmuş. Alman halkının büyük bir kısmı bu yüzden sefalete, korkunç bir uyuşukluğa gömülmüş ve köle durumuna düşmüştür. Daha kötüsü bu durum yalnız sınıflar arasında değil, çeşitli hanedanlar ve Alman halkı içindeki siyasi gruplar arasında büyük ayrılıkların da yaşayıp genişlemesine sebep olmuştur. Almanya'nın birleşmesini yüzyıllar boyunca imkansız kılmıştır. 30 yıl savaşları ve bu savaşa son veren 1648 Westfalia Barış Antlaşması Almanya'ya son felaketi getirdi. Bir daha altından kalkamayacağı büyük bir darbe indirdi ülkeye. Avrupa'nın büyük din savaşlarının sonuncusuydu bu. Ama savaş bitmeden önce bu çatışmalar bir Protestan Katolik çatışması olmaktan çıkmış. Bir yanda Avusturyalı Katolik Habsburglar, öte yanda Fransa'nın Katolik Burbonları ve Protestan İsveç Hanedanı arasında karışık bir taht kavgasına dönüp yozlaşmıştı. Bu yaban çatışmalar sırasında Almanya'nın altı üstüne geldi. Almanya'da taş üstünde taş kalmadı. Şehirler ve köyler boşaldı. Halk kırıldı. Bu barbarca savaşta Alman halkının üçte birinin öldüğü sanılıyor. Vestfalya Barışı Almanya için savaş kadar büyük bir felaket oldu. Fransa ile İsveç'i tutan Alman prenslerinin ellerinde bulunan küçük toprakların mutlak sahipleri oldukları tasdik olundu. Bunlar 350 kadar vardı. İmparator toprak işlerinde bunların başında yalnızca bir korkuluktu. 15. yüzyılın sonunda ve 16. yüzyılın başında Almanya'yı saran reform ve uyanış dalgası böylece boğuldu. Bu dönemde büyük serbest şehirler gerçek bir bağımsızlık kazanmıştı. Alman köylüleri İngiltere ve Fransa köylülerinden daha büyük özgürlüklere sahiptiler. 16. yüzyılın başında Almanya gerçekten Avrupa uygarlığının önemli kaynaklarından biriydi. Ama Vestfalya Barışı'ndan sonra Almanlar yeniden barbarlığa döndüler. Serflik kuruldu. O zamana kadar serfliğin bilinmediği yerlerde bile serflik ihdas edildi. Şehirler bağımsızlıklarını kaybettiler. Köylüler, işçiler, orta sınıf burjuvaları bile prenslerin baskısı altında birer uşak derecesine indiler. Bilgi ve sanatın gelişmesi durdu. Açgözlü yöneticilerde Alman milliyetçiliğinden ve vatanseverliğinden eser yoktu. Böyle şeylerin herhangi bir şekilde ortaya çıkmasını şiddetle önlüyorlardı. Almanya'da uygarlığın gelişmesi durmuştu. Bir tarihçinin dediği gibi Alman İmparatorluğu zorla bir ortaçağ karışıklığı ve zayıflığı düzeyinde tutuluyordu. Almanya bu darbenin altından bir daha kalkamadı. İstibdadın normal bir yönetim olduğu, prens kılığında hükümet süren küçük zalimlere körü körüne itaat edilmesi gerektiği Almanya'nın kafasına yerleşti. İngiltere'de 17. ve 18. yüzyıldan beri kökleşmeye başlayan, Fransa'da 1789'da ortaya çıkan demokrasi ve parlamento hakimiyeti fikri Almanya'da hiçbir tomurcuk germedi. Birçok küçük devletlere bölünmüş olan ve bu küçük devletlerin içinde Avrupa'nın büyük fikirlerinden ve çekişmelerinden uzakta kalan Almanların politik geriliği Almanya'yı Batı'nın öteki ülkelerinden ayırdı ve gerilerinde bıraktı. Ulusun normal bir gelişmesi olmadı. Alman ulusunun sonradan tuttuğu felaketli yolu ve onu bu yola sürükleyen çarpık kafayı anlamak isteyen herhangi bir kimsenin bunu akıldan çıkarmaması gerektir. Sonunda Alman ulusunu şekillendiren ve biraz da tutan şey sadece bu kaba kuvvet oldu. Elbe Nehri'nin doğusunda Prusya vardır. 19. yüzyılda karışık ve korkak liberallerin Frankfurt'ta bir çeşit demokratik birleşmiş Almanya yaratmak üzere giriştikleri teşebbüsün 1848-49'da başarısızlığa uğramasından sonra yüzyılın sonuna doğru Prusya Almanya'nın kaderini eline aldı. Bu Alman devleti Almanya'daki tarihsel gelişimin ve kültürün yüzyıllar boyunca dışında kalmıştı. Sanki bir tarih garibesiydi. Prusya, uzak Brandenburg sınır devletinin Elbe doğusundaki kumlu boş topraklarından başlardı. Burası 12. yüzyıldan beri yavaş yavaş Slavlar tarafından istila edilmişti. Serüvenci askerlerden başka bir şey olmayan Brandenburg prensleri yani Hohenzollernler çoğu Polonyalı olan Slavları yavaş yavaş Baltık kıyılarına sürdüler. Karşı koyanlar ya yok edildiler ya da topraksız birer serf oldular. Alman İmparatorluk Kanunu prenslerin krala ait ünvanları almalarını yasakladığı halde 1701'de İmparator Prusya'da Königsberg'de Elektör 3. Frederick'in kral olarak taç giymesini kabul etti. Prusya o günden beri çizmesini ayağına geçirmiş ve Avrupa'nın büyük askeri devletlerinden biri olmaya başlamıştır. Başkalarında olan kaynaklar onda yoktu. Toprağı çoraktı ve madenden de yoksundu. Nüfusu azdı, büyük şehirleri sanayiyi yoktu, kültürü dardı. Soylular bile fakirdi, topraksız köylü hayvanlar gibi yaşıyordu. Bununla birlikte Hohenzollernler yüksek iradeleri ve örgütleme dehaları sayesinde Ispartalılarınkine benzeyen ve askeri devlet yaratmışlardı. Bu devletin iyi talim görmüş ordusu zafer arkasına zafer kazandırdı. Kuvvetli devletlerle yaptığı geçici ittifaklarda izlediği Machiavel politikasıyla toprağına durmadan yeni topraklar kattı. Böylece istiladan başka bir güce, hiçbir halk gücüne, hiçbir fikre dayanmayan baştakinin mutlak iktidarıyla onun verdiği emri körü körüne yerine getiren dar kafalı bir bürokrasinin ve çok merhametsiz ve disiplinli bir ordunun zoruyla derilmiş çok suni bir devlet çıktı ortaya. Devletin yıllık gelirinin 1/3 ve bazen de 1/6 orduya harcanıyordu. Başta kral olmak üzere ordu devletin kendisiydi. Mirabeau, Prusya demiştir, ordusu olan bir devlet değil, devleti olan bir ordudur. Bir fabrika verimliliği ve otomatikliğiyle çalışan devlet her şey oldu. Halk bu makinenin dişlilerinden başka bir şey değildi. Yalnız krallar ve erler, talim yaptıran çavuşlar değil, filozoflar bile insanlara hayattaki rollerinin itaat, çalışma, fedakarlık ve görevden ibaret olduğunu öğretiyorlardı. Kant da görevin, duygunun bastırılması gerektiğini söylemiş ve Prusyalı şair Willibald Alexis, Hohenzollernlerin yönetimindeki halk köleliğiyle iftihar etmişti. Bu durumu beğenmeyen Lessing'e göre Prusya Avrupa'nın köleliğe en çok yaklaşan ülkesiydi. Modern Almanya'da çok önemli roller oynayacak olan Junkerler de Prusya'nın garip bir ürünüydü. Kendi söylediklerine göre efendi bir ırktılar. Toprağı Slavların elinden alan, bu topraklar üzerinde batıda yaşayan köylülerden tamamiyle ayrı topraksız köylüler haline gelmiş Slavları çalıştıran, çiftçilik yapan onlardı. Prusya'daki toprak işletme sistemi ile Batı Almanya'da ve Batı Avrupa'daki sistem arasında özlü ayrılıklar vardı. Batı Avrupa'da toprağın çoğunu elinde bulunduran soylular köylülerden rant ya da feodal vergi alırlardı. Köylüler serf durumunda oldukları halde bir takım haklara ve imtiyazlara sahiptiler. Sonradan yavaş yavaş kendi topraklarını ve medeni haklarını aldılar. Batı'da köylüler topluluğun sağlam bir parçasıydılar. Derebeyler bütün kötülüklerine rağmen boş zamanlarında kültürün gelişmesiyle uğraşırlar. Böylece davranışta, düşünce ve sanatta uygarca bir yaşama biçimi sağlarlardı. Prusyalı Junker'in boş zamanı yoktu. Kendi büyük malikanesinde bugün bir fabrika müdürünün çalıştığı gibi çalışırdı. Topraksız köylülerine tam bir esir muamelesi ederdi. Geniş mallarının mutlak efendisiydi. Batıda olduğu gibi uygar fikir yayacak büyük şehirler ve orta sınıf yoktu. Batıdaki Grand Stag Neu tersine Junker kaba, ezen, küstah, kültürsüz, mütecaviz, kibirli, merhametsiz, dar kafalı ve küçük hesaplar ardında koşan bir adamdı. Alman tarihçilerinin bazıları bu nitelikleri Junkerlerin en başarılısı Otto von Bismarck'ın özel hayatında da görmüştür. Kan ve demir kuralının peygamberi olan bu siyaset dahisi 1866 ile 1871 yılları arasında aşağı yukarı 1000 yıllık bölünmüş Almanya'ya son verdi. Onun yerine zorla daha büyük Prusya'yı ya da daha doğrusu Prusya Almanya'sını kurdu. İşte zamanımızda Almanya diye bildiğimiz şey bu eşsiz eserdir. Bu Almanya ve onun yetenekli halkı aşağı yukarı 100 yıldan beri Avrupa ve bütün dünya için bir problemdi. Önce bu büyük adam, sonra Kaiser II. Wilhelm ve sonunda Hitler askeri bir sınıfın ve bir takım garip aydınların yardımıyla bu halkın kafasına bir iktidar, hakimiyet ve militarizm hayranlığı, bir demokrasi ve kişisel özgürlük düşmanlığı, otorite ve disiplin sevgisi yerleştirdi. İşte bu ulus böyle bir büyünün altında çok yükseklere çıktı, düştü, sonra yeniden çıktı. Sonunda 1945 ilkbaharında Hitler'in ölümüyle yıkıldı. Ama bundan kesinlikle söz etmek için belki de zaman daha çok erkendir. Bismarck 1862'de Prusya Başbakanı olurken şöyle demişti. Günün büyük sorunları kararlar ve çoğunluk oylarıyla çözülmeyecektir. 1848 ve 1849'dakiler bu hataya düşmüşlerdi. Büyük sorunlar ancak kan ve demirle çözülür. Gerçekten de bütün sorunları böyle çözmeye başladı. Ama bunlara çoğu zaman büyük düzenciliklere kaçan diplomatik bir incelik vermeyi de unutmadı. Bismarck'ın amacı liberalizmi yıkmak, tutuculuğu yani Junkerleri, orduyu ve tahtı desteklemek ve Avusturya yerine Prusya'yı yalnız Almanlar arasında değil, mümkün olursa Avrupa'da da hakim bir kuvvet haline getirmekti. Prusya parlamentosundaki milletvekillerine Almanya demişti. Prusya'nın liberalizmine değil, kuvvetine hayrandır. Bismarck önce Prusya ordusunu kurdu. Parlamento ek krediler için oy vermeyince kendi hesabına bu kredileri aldı ve sonunda parlamentoyu dağıttı. Kuvvetlendirilmiş bir ordu ile birbiri ardına üç savaşa girdi. Önce 1864'te Danimarka'ya karşı savaş açtı ve Schleswig ile Holstein dükalıklarını Alman yönetimine geçirdi. İkinci savaş 1866'da Avusturya ile oldu. Bu savaş çok önemli sonuçlar yarattı. Yüzyıllar boyunca Alman devletleri içinde birinci olan Avusturya sonunda Alman politika hayatından çıkarıldı. Bismarck'ın o sıralarda kurmaya çalıştığı Kuzey Alman Konfederasyonu'na Avusturya'nın katılmasına izin verilmedi. Ünlü Alman siyaset bilimcisi Wilhelm Röpke 1866'da Almanya ortadan kalktı diye yazar. Prusya, Main'ın kuzeyinde kendisine karşı çarpışmış olan bütün Alman devletlerine ilhak etti. Yalnız Saksonya bunun dışında kaldı. İlhak ettiği yerler arasında Hannover, Hesse, Nassau, Frankfurt ve Elbe dükalıkları vardı. Main'ın kuzeyinde kalan bütün öteki Alman devletleri Kuzey Almanya Federasyonu'na girmeye zorlandı. Artık Ren'den Königsberg'e kadar uzayan Prusya bu federasyona tamamıyla hakimdi. 5 yıl içinde Fransa'da 3. Napolyon ordularının yenilmesi sırasında başta önemli Bavyera Krallığı olmak üzere Güney Alman devletlerinin hepsi Prusya Almanyası'na alındılar. Bismarck'ın en büyük başarısı olan 2. Alman İmparatorluğu 18 Ocak 1871 tarihinde Versay'ın aynalı salonunda Prusya Kralı 1. Wilhelm'in Almanya Kralı ilan edilmesiyle başlar. Almanya, Prusya'nın silah zoruyla birleştirilmişti. Artık Avrupa'nın en büyük devleti olmuştu. Avrupa'daki tek rakibi İngiltere'ydi. Ama bu imparatorlukta kötü bir çatlak vardı. Treitschke'nin dediği gibi Alman İmparatorluğu gerçekte Prusya'nın genişlemiş bir şekliydi. Prusya der Treitschke, hakim ögeydi. İmparatorluğun yönetimi Prusya Devleti'nin yönetiminden başka bir şey değildi. Bu doğruydu ve Almanlar için korkunç sonuçlar doğuracaktı. 1871'den 1933'e hatta Hitler'in 1945'te ölümüne kadar Alman tarihinin akışı bu durum yüzünden Weimar Cumhuriyeti'nin kısa arası dışında dümdüz ve tam mantıklı olarak aynı yolu izleyecekti. Reichstag'ın kurulmasıyla demokratik bir maske takındığı ve Reichstag üyeleri genel oylama ile seçildiği halde Alman İmparatorluğu gerçekte Prusya Kralı'nın hakim olduğu askeri bir otokrasiydi. Kral aynı zamanda imparatordu. Reichstag'ın pek az yetkisi vardı. Bir tartışma kulübünden pek farklı değildi. Milletvekilleri orada ya içlerini dökerler ya da temsil ettikleri sınıfların bayağı çıkarları üzerinde pazarlığa girişirlerdi. Bütün iktidar kralın elindeydi. Bu hak kendisine Tanrı tarafından verilmişti. 1910'da bile 2. Wilhelm, krallık tacının kendisine parlamentolarca, halk topluluklarınca ve halkın kararıyla değil, yalnız Tanrı tarafından verilmiş olduğunu ilan etmiş, kendimi Tanrı'nın bir aleti sayarak kendi seçtiğim yoldan gidiyorum demiştir. Parlamento kendisine zorluk çıkarmazdı. Tayin ettiği şansölye, başbakan, Reichstag'a değil, yine kendisine karşı sorumluydu. Parlamento başbakanı ne atabilir ne de yerinde tutabilirdi. Bu krala tanınmış bir imtiyazdı. Görülüyor ki demokrasi, halk hakimiyeti, parlamentonun üstünlüğü fikri 20. yüzyıl başladıktan sonra bile Almanya'da hala yerleşmemişti. Gerçi Bismarck ve imparator tarafından yıllarca takibata uğramış olan sosyal demokratlar 1912'de Reichstag'ın tek büyük partisi olmuştu ve parlamenter bir demokrasinin kurulmasını durmadan istiyorlardı. Ama aslında etkileyici bir kuvvet değillerdi. En büyük parti oldukları halde yine de azınlıktaydılar. Geç kalan ve emekleyen sanayi devrimi sayesinde refah içinde bulunan ve Bismarck'ın şiddet ve savaş politikasının başarısına hayran kalan orta sınıflar siyasi özgürlükten çok maddi kazançlarla ve dileklerle ilgileniyorlardı. Bir anlamda Alman işçi sınıfı da buna benzer bir alışveriş yapmıştı. Bismarck sosyalizm ile savaşmak için 1883 ile 1889 yılları arasında başka ülkelerde eşi görülmemiş bir sosyal güvenlik programı uyguladı. İşçileri ihtiyarlığa, hastalığa, kazaya, sakatlığa karşı sigortaladı. Bu teşkilat devlet tarafından kurulduğu halde parasını işçiler ve işverenler ödüyordu. Bunun sosyal demokratların ya da sendikaların gelişmesini önlediği söylenemez ama işçi sınıfı üzerinde geniş etkisi oldu. İşçiler yavaş yavaş siyasi özgürlükten çok güvenliğe önem vermeye ve ne kadar tutucu olursa olsun devleti bir iyiliksever, bir koruyucu olarak görmeye başladılar. İleride göreceğimiz gibi Hitler işçilerin bu durumundan çok yararlandı. Başka alanlarda olduğu gibi bu alanda da Bismarck'tan çok şeyler öğrendi. Bismarck'ın sosyalist kanunlarını inceledim diyor kavgamda. Sayfa 155. Amacını, savaşını ve başarısını anladım. Hohenzollern istibdadını kabul etmişlerdi. Juncker bürokrasisinin önünde memnunlukla eğiliyorlar ve Prusya militarizmini heyecanla kucaklıyorlardı. Almanya'nın yıldızı parlamıştı. Halk hemen hemen bütün halinde bu yıldızı parlak tutmak için efendilerinin kendisinden istediklerini yapmaya hazırdı. Sonunda Avusturyalı Hitler de onlardan biri oldu. Hitler'e göre Bismarck'ın 2. Alman İmparatorluğu bütün hatalarına ve korkunç çöküntü kuvvetlerine rağmen Almanları sonunda kendine getiren parlak bir eserdi. Almanya, kuvvet politikasının temelleri üzerine kurulmuş bir imparatorluğun bütün ülkeler arasında en mükemmel bir örneği değil miydi? İmparatorluğun çekirdeği olan Prusya, para ile ya da ticaretle değil, büyük kahramanlıklarla ortaya çıkmış ve sonradan Alman İmparatorluğu'nun kendisi de saldırgan bir siyasi önderliğin ve bu önderlik emrindeki askerlerin ölüme meydan okuyan cesaretlerinin bir armağanı olmuştur. İkinci Alman İmparatorluğu'nun kuruluşu, bütün ulusu ayağa kaldıran sihirli bir olayla bezenmiştir. Görülmemiş birçok zaferlerden sonra oğullar ve torunlar için yeni bir Alman İmparatorluğu kurulmuştu. Bu ölümsüz kahramanlığın bir armağanıydı. Varlığını demokratik partilerin dalaverelerine borçlu olmayan bu Alman İmparatorluğu kuruluşundaki üstünlük sayesinde öteki devletlerin üstünde yükselmiştir. Çünkü yapılan iş parlamentoda laf ebeliği, Paris'in çevresindeki cepheden yükselen top sesleri ve gürültülerdi. Bu Almanların, prensiplerin ve halkın ileride Alman İmparatorluğunu kurmak ve imparatorluk tacını sembolik yüksekliklere çıkarmak isteyen irademizin bütün dünyaya ilan edilmesiydi. Bismarckçı devletin kurucuları kaçaklar ve tarihçiler değil, cephedeki alaylar olmuşlardır. Bu eşsiz doğum ve ateşle vaftiz Alman İmparatorluğunu ancak çok eski devletlerin, o da pek az, övünebilecekleri tarihi bir zafer tacı ile donattı. O zaman büyük bir yükseliş başladı. Dışarıdaki özgürlük içeride ekmek sağladı. Ulus hem sayıca hem de malca zenginleşti. Devletin şerefiyle birlikte halkın tamamı da eski Alman Birliği'nin ordularından çok farklı olduğu gözle görülen bir ordu tarafından korundu ve esirgendi. Hitler'in yeniden kurmaya karar verdiği Almanya işte bu Almanya'ydı. Kavgamda bu Almanya'nın çöküş nedeni saydığı şeyleri uzun uzadıya anlatır. Yahudilere ve Marksistlere göz yumulmuştu. Orta sınıf kaba bir materyalizm ve bencillik içindeydi. Dalkavuklar ve çanak yalayıcılar Hohenzollernlerin tacını sarsmıştı. Meşhum Alman ittifak siyaseti Almanya'yı İngiltere yerine soysuzlaşmış Habsburglara ve güvenilir İtalyanlara bağlamıştı. Sağlam bir sosyalist politika ve ırk politikası da yoktu. Ve bütün bunlar nasyonal sosyalizmin düzeltmeyi vaat ettiği hatalardı.